Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 20 Şubat 2020 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Sibel Erdem'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomideki gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Stüdyomuzda konuğumuz ise Apara Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti sıkıştırma planı. Moskova'daki görüşmelerde Rusya İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin %60 daraltılmasını önerdi. Ankara reddetti. Moskova'da gerçekleştirilen heyetler arası ikinci tur görüşmede Rusya çatışmasızlık bölgesi alanının %60 oranında daraltılmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktalarının M4-M5 otoyollarının kuzeyine çekilmesini teklif etti. Türkiye ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'in %40'lık bölümüne çekilmesi sonucunu doğuracak öneriyi net biçimde reddetti. Önümüzdeki günlerde yeni bir Rus heyet Ankara'ya gelecek. Üçüncü tur görüşmeden de bir sonuç alınamazsa liderler devreye girecek. 5 Mart'ta Tahran'da gerçekleşmesi planlanan üçlü zirve güncelliğini korurken Türkiye sahada gelişme olmaz ise zirve anlamını kaybeder görüşünü savunuyor. Harekat an meselesi başlığı var. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de rejimin Soçi muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı an meselesidir dedi. Milliyet gazetesinden aktaracağımız bir başka başlık Atatürk'ün kitapları Millet Kütüphanesi'nde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde inşa edilen Millet Kütüphanesi bugün açılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi'nin sınıflama sisteminin örnek alındığı kütüphanede Mustafa Kemal Atatürk'ün 2400 kitaptan oluşan ve kendi el yazısıyla notlar aldığı kütüphanesi dijital ortamda ilk kez tamamıyla incelenebilecek diyor. Bir de Kavala yeniden tutuklandı başlığı var. Gezi davasında beraat ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala, gözaltına alındığı 15 Temmuz soruşturmasında yeniden tutuklandı. Hakimler Savcılar Kurulu ise Gezi davasında beraat kararı veren 3 hakim için inceleme başlattı. Hürriyet gazetesinin manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 salvo. Erdoğan Gezi'den Kavala'ya, FETÖ'nün siyasi ayağından İdlib harekatına kadar çok önemli mesajlar verdi. İdlib harekatı an meselesidir. İdlib'de artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı bir an meselesidir. Amerika Birleşik Devletleri ile her an her tür dayanışmamız olabilir. Gezi alçak bir saldırıdır. Gezi tıpkı darbeler, muhtıralar, terör, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz girişimleri gibi alçak bir saldırıdır. Bay Kemal, aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar aldatılmış gençler. Kavala kararı bir manevradır. Gezi'nin perde arkasında Soros türü ülkeleri karıştıran tipler vardır. Onun Türkiye ayağı malum içerideydi. Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar. İşine gelince iyi, işine gelmeyince kötü. İşine gelen yargının verdiği olumlu karara iyi karar verdi derken, işine gelmeyen için yargıyı eleştiriyorlar. Yargı bir kısmını tahliye etti, Kavala için bu kararı verdi, saygı duymaları lazım. Darbenin adını anmak haramdır. Bu ülkeye 15 Temmuz'u yaşatanlara gereken cevabı milletim verdi. Bundan sonra böyle bir şeyde kat ve kat fazlasını öderler. Böyle bir şey söz konusu değil. Adını bile anmak bize haramdır. Kılıçdaroğlu'na bu şefkat neden? FETÖ'cü danışmanlar Bay Kemal'in yanında. Darbe gecesi bir tek kişi FETÖ'nün himayesine mazhar olmuştur. O da Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'na bu şefkati neden gösterdiler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesinin manşeti Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cüzdanında 1 dolar saklıyor musun? Başkan Erdoğan, FETÖ ile gerçek anlamda amansız savaşa tutuşan sadece biziz. Bunu 2010'da başlattık. Kılıçdaroğlu ve CHP ise en büyük FETÖ yandaşı. İlk zamanlar bu yapının oluşturduğu tehdidi kendi çevremize bile anlatmakta zorlandık. CHP'lilerin ve zahirde bu gibi yapılara karşı olan çevrelerin karşımıza en büyük FETÖ'cü olarak çıkmasını tahmin edemedik. CHP'liler bu oyunda FETÖ'ye figüranlık yaptılar. Son perdede başrol Kılıçdaroğlu'na verildi. 15 Temmuz'da bir tek kişi FETÖ'nün özel himayesine mazhar oldu. O da Kılıçdaroğlu. Bay Kemal o gece havalimanında tanklar arasında VIP nizamnamesinden uğurlandı. Darbeyi kahve içerek izledi. İnsan bu şahsın cüzdanında 1 dolarlık banknot saklayıp saklamadığını merak ediyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Birlik gazetesinin manşeti İdlib artık an meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı bir an meselesidir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de destansı bir mücadele yürütüyoruz. Harekat bölgelerimize yönelik tacizlere en sert şekilde cevap veriyoruz. Şayet bu bölgelerde muhatap ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı her fırsatta açıkça kendilerine söyledik, söylüyoruz. İdlib'de rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. Başbakanlığım boyunca yüksek askeri şuralarda tek bir FETÖ'cünün dosyası önüme gelmedi ifadelerini kullanarak milletin değerleriyle uğraşmaktan kendi bünyelerini havis ur gibi saran FETÖ tehdidini görmeyenlerin bugün bizi suçlaması aslında kendi gafletlerini saklama çabalarından başka bir şey değildir değerlendirmesinde bulundu diyor Yeni Birlik gazetesi. Kremlin'den bir açıklama var. En kötü senaryo. İdlib'e askeri operasyonun bir an meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan'a Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye ordusuna yönelik bir operasyondan bahsediyorsak bu olabilecek en kötü senaryodur dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti evinde bir doları var mı? 15 Temmuz başarılı olsa Kılıçdaroğlu milletin karşısına hangi sıfatla çıkacaktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkilerini anlattı. FETÖ'nün 15 Temmuz'da bir tek Kılıçdaroğlu'nu himaye ettiğini hatırlatan Erdoğan, İnsan bu şahsın ev ve cüzdanının en gizli köşesinde bir dolarlık banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değil. 15 Temmuz darbesi başarılı olsa ertesi gün Kılıçdaroğlu milletin karşısına acaba hangi sıfatla çıkartılacaktı diye sordu. Türkiye gazetesinin manşeti bana tek FETÖ'cü dosyası gelmedi. Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip savaş açan sadece şahsım ve AK Parti'dir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tehdidi görmeyenler kendi gafletlerini saklamaya çalışıyor. Grup toplantısında konuşan Erdoğan, FETÖ'cüleri ordudan atmadı suçlamalarına cevap verdi. Başbakanlığım boyunca yüksek askeri şuralarda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Milletin değerleriyle uğraşmaktan kendi bünyelerini ur gibi saran FETÖ'yü görmeyenlerin bizi suçlaması kendi gafletlerini saklama çabasından başka bir şey değildir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşam gazetesinin manşeti FETÖ ile ben savaşıyorum. Başkan Erdoğan FETÖ ile mücadelenin 2010'da başladığını ancak CHP ve sözde FETÖ karşıtı çevrelerin bir anda FETÖ savunucusu olarak karşılarına çıktığını söyledi. Milat gazetesinin manşeti planlarımız hazır bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib'de geri sayım. Başkan Erdoğan ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız. İdlib harekatı an meselesidir diye konuştu. Diriliş Postası bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Diriliş Postası'nın manşeti hazır olun emri geldi. Rejim güçlerinin Mehmetçi'ye saldırısı üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazır olun diyerek dünyaya meydan okudu. Erdoğan, İdlib'i güvenli bölge haline dönüştürmekte kararlı olduklarını dile getirdi. FETÖ'ye karşı kendilerinin mücadele ettiğini hatırlatan Erdoğan, biri de kahve içiyordu diye konuştu.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş günaydın.
Günaydın, merhaba. Bizi dinleyen herkese de günaydın diyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Türkiye'nin en büyük kütüphanesini açacak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 4 milyon eser kapasiteli Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev birlikte açacaklar. Bugün açılışa çok sayıda davetli katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajovic ile bir araya gelecek. Bugün mecliste komisyonlarda görüşmeler devam edecek. Ayrıca çok sayıda milletvekilinde bugün basın toplantısı olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de bugün dış politika gündemiyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek CHP Genel Merkezi'nde. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davalarına gelelim. Muhafız Alayı davası, Akıncı Üssü davası, Jandarma Genel Komutanlığı davası da bugün görüşülmeye devam edecek. Ayrıca eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un Cumhurbaşkanı'na hakaret ve FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım suçlarından yargılanmasına da bugün devam edilecek. İdlib'e olası harekatla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıklamaları vardı. En sıcak başlıklardan bir tanesi de bu olacak. Olası harekata dair gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT Haber'de bugün gündeme ilişkin açıklamalar yapacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Anadolu Ajansı editör masasında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Son iki başlığımıza gelecek olursak, sınır kapılarında koronavirüs önlemi alınmaya devam ediyor. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını İran'a da sıçradı. İki kişi hayatını kaybetti. Sınır kapılarında alınan ve alınacak olan önlemlerle ilgili başlıklar da gündemimizde olacak. Son başlığımızı aktaralım. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi düzenleyecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet Ateş teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, günaydın.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Ahmet Ateş, bugün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışının yapılacağını söyledi. Büyük bir kütüphane, önemli de konuklar var.
Evet, Ankara aslında Türkiye önemli bir eser, önemli bir kütüphane kazanıyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden kütüphanesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı ile birlikte bu açılışı gerçekleştirecek. Oldukça ön haberlerden ve o görüntülerden biliyorum tabii ki, ben de bir an önce gidip görmek istiyorum. O çok görkemli ve heybetli görünüyor kütüphane. Ayrıca eser açısından da, sahip olduğu eser açısından da oldukça zengin. 7-24 saat açık olacak. Aynı zamanda aynı anda 5000 kişiyi hizmet verebilecek bir kapasitede olacak. Çocuklar, gençler için ayrı bölümler oluşturulmuş Millet Kütüphanesi'nde. O yüzden açılış sonrasında eminim ki herkesin ilgi göstereceği alanlardan, yerlerden birisi olacak bu Millet Kütüphanesi.
Peki, biz de bu açılışı takip edeceğiz. Şimdi gazete manşetlerine baktığımızda tabii ki dün AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar yer alıyor. İdlib ile ilgili yapılan açıklamalar çok önemli. İdlib harekatı an meselesidir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere tüm hazırlığını yaptığını belirtti. Ne anlama geliyor?
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün aslında oldukça net mesajlar verdi ve bu konuyla ilgili olarak da artık zaten sahada sıcak gelişmeler yaşanıyor İdlib'de. Son 20 gündür, son Şubat ayı ile birlikte rejimin Türk askerine yönelik saldırıları sonrasında bölgede zaten tansiyon yükselmişti. Ve aslında Ankara, Türkiye'de rejime Şubat ayı itibariyle, Şubat'ın sonuna kadar bir süre vermişti. O sürenin sonuna yaklaşıldığını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rejimin hem saldırgan tavrını sona erdirmesini hem de Türkiye'nin orada daha önce varılan mutabakatlar doğrultusunda kurduğu gözlem noktaları var. O gözlem noktalarının kuşatılmasına müsaade etmeyeceğini vurgulamıştı Ankara. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten dünkü mesajlarında buna bir kez daha dikkat çekti. Ve Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını dile getirdi. Şam rejimi Rusya ve İran'dan da aldığı cesaretle o saldırgan tavrını sürdürürse, aynı zamanda tabii ki hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o bölgedeki gözlem noktalarını kuşatıyor rejim, saldırgan tavrını sürdürüyor ama orada asıl rejimin bir yandan da İdlib'deki sivil halka yönelik saldırıları var. Türkiye bu saldırılardan da rahatsız. Rejim orada bir anlamda insanlık suçu ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Ankara aslında İdlib'de ne istiyor? Neden İdlib Ankara'nın, Türkiye'nin gündeminde? Bunu belki biraz daha vurgulamak ve altını çizmek lazım. Suriye'de bu iç savaş yaşandığından beri aslında rejimden kaçan sivil halkın, İdlib'in nüfusu bu kaçanlarla birlikte ve orada bulunanlarla birlikte 4 milyonu bulmuş durumda. Tabii ki İdlib'deki o nüfusun içerisinde olanların büyük bir çoğunluğunu da kadınlar ve çocuk oluşturuyor. Ve rejimin onlara yönelik, dediğimiz gibi, az önceki o saldırıları devam ediyor. Ve İdlib bu iç savaş sürecinde hem de o diplomatik görüşmeler sırasında, Türkiye, Rusya ve İran'la yapılan görüşmelerde aslında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Türkiye'de sürekli zaten açıklamalarında Ankara'da hem İran'a hem de Rusya'ya o mutabakatları hatırlatıyor. Ve bu çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Şam rejimi oradaki sivillerin hepsini kendisine bir tehdit unsur olarak görüyor. Rejim karşıt ve muhalif olduğu için ve terörist olarak adlandırıyor ve bir anlamda da o İdlib'deki nüfusu ve İdlib merkezini kendi kontrolüne alıp aslında Türkiye sınırına doğru itmeye çalışıyor. Ankara ise bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini, buna rıza göstermeyeceğini defalarca belirtmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine dünkü konuşmasında buna yönelik oldukça net mesajlar verdi. Son ikazlarımızı yapıyoruz dedi. İdlib harekatı bir an meselesidir dedi ve Soçi muhtırasının sınırlarının çekilmesi için rejimin son günlere giriyoruz, son ikazları yapıyoruz ifadelerini kullandı. Dediğimiz gibi sahada da bu hareketlilik var. Türkiye hem askeri planlarını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi. Çünkü Türkiye zaten 3.6 milyonluk bir Suriyeli nüfusu kucak açtı, ev sahipliği yapıyor. İdlib'den gelecek yeni bir göç dalgası, yeni bir krizi Türkiye kaldırabilecek durumda değil. Ve ayrıca dediğimiz gibi hem bu boyutu var, hem de Rusya ve rejimin ve İran'ın o daha önceki mutabakatlara uygun hareket etmemesi var. Çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın orada rejimin sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesi Türkiye açısından da Türkiye'nin hem milli güvenliği hem de sınır güvenliği açısından bir tehdit oluşturuyor. Türkiye de buna karşı gerekli hazırlığını yaptığını ve bu durumun yaratacağı risklere göz yummayacağını ifade etmiş oldu. Aslında bir yandan da tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajları verdi. Sahada da gerekli hazırlıklar sürüyor, gerekli planlar yapıldı ama Rusya'nın tutumu da önemli elbette. Rusya'yla diplomatik temaslarda sürüyor. Bu bir anlamdan da olumlu bir şey. Köprülerin atılmaması. Çünkü hani bölgede tansiyonun yükselmesi, Orta Doğu zaten oldukça hareketli ve karışık bir coğrafya. Yeni bir krizin daha da büyümesi kimsenin arzu etmeyeceği bir şey. Ama Rusya hala bu konuda zaten Suriye krizinin başından beri rejimden yana bir tavır almıştı. Yine o tavrını sürdürse de Ankara, Moskova hattındaki diplomasi trafiğinin devam ediyor olması da hiç yoktan iyidir diyoruz. Artık üçüncü tur görüşmelerin yapılması bekleniyor. Önce ilk olarak Ankara'ya bir Rusya'dan bir heyet gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Başkanlığındaki bir heyet Moskova'ya gitmişti. Ama bu iki görüşmeden de ikinci turu tamamlanan bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Bugün zaten gazetelerde de var, az önce siz de okudunuz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da o görüşmelerde Türkiye'ye sunulan haritanın ve Rusya tarafından dile getirilen önerinin kabul edilmediğini açıklamıştı. O öneride ne deniliyor? Onun da bir hatırlatalım, altını çizelim. Moskova, Türkiye'nin o bölgedeki gözlem noktalarının M4 ve M5 denilen karayollarının kuzeyine çekilmesini, yani Türkiye'nin o şu anda bulunduğu ve çatışmasızlık alanı olarak adlandırılan bölgelerden daha kuzeye ve kendi sınırlarına doğru, Hatay sınırına doğru yaklaşmasını önerdi. Türkiye ise bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Zaten hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin gözlem noktalarının değiştirilmesinin, yerlerinin çekilmesinin söz konusu olmadığını vurgulamıştı. Artık dediğimiz gibi, yani tansiyon giderek yükseliyor bir yandan ama üçüncü tur görüşmeler bekleniyor. Rusya'dan bir heyet daha gelirse o üçüncü turdan bir şey çıkar mı? Elbette hani diplomatik görüşmeler devam ederken masada çözümlenmesini herkes arzu eder. Ama olmazsa yine krizin iki lider tarafından çözümlenebileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya gelebileceği konuşuluyor. Ama eğer bundan da bir sonuç alınamazsa Türkiye tıpkı Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi, yaptığı gibi kararlılığını gösterecektir. Bu doğrultuda da adımlarını atacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar da dün bu doğrultudaydı zaten.
Bir de 5 Mart tarihi işaret ediliyor. O 5 Mart'ta da Türkiye, İran, Rusya arasında bir görüşmenin olabileceği, bunun hala masada olduğu söyleniyor.
Evet, o işte Astana ve Soçi, Astana mutabakatı ve Soçi zirveleri kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen bir zirve. Eğer olursa Tahran'da olacak, altıncısı yapılmış olacak. O zirvelerin beşincisine en son geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Ankara ev sahipliği yapmıştı. Ama sahada, İdlib'de eğer hani tansiyon yükselmezse, Rusya evet Ankara ile ilişkilerini sürdürmekle beraber rejime desteğini sürdürürse, çünkü ortada mutabakatlar var ve bu mutabakatların gereği yerine getirilmezse, bu zirvenin gerçekleşse bile bu zirveden bir sonuç çıkmayacağı yorumları da yapılıyor. En azından Ankara bu meseleye böyle bakıyor. Çünkü evet, dediğimiz gibi diyalog sürüyor ama İran ve Tahran ve Moskova aynı zamanda bu rejimin saldırgan tavrını göz yumuyor ve onları cesaretlendirmeye devam ediyor ve bu süreçte de bir sonuç çıkmayabilir yorumu yapılıyor. Tabii aynı zamanda bu diplomatik temaslar, bu zirveler konuşulurken Ankara-Washington hattında da bir diplomasi trafiği sürüyor. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Suriye temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD Başkanı Trump'la görüştü. Trump İdlib konusunda Türkiye'ye desteğini ifade etti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu bu grup toplantısı sonrasında ABD Başkanı ile yapılan görüşme ve ABD'nin Türkiye'ye İdlib konusundaki desteğinin ne olabileceği. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise her türlü dayanışma olabilir ifadesini kullandı. Dün ayrıca bu İdlib meselesi Birleşmiş Milletler'in de gündemindeydi. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yine Türkiye'nin tezlerini bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Güvenlik Konseyi'nde anlattı, dile getirdi.
Peki bir de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına, saldırılarına son vermeye çağırdı. Böyle bir çağrı geldi.
Evet, dünyada böyle bir çağrı geldi. Feridun Sinirlioğlu da Türkiye'nin o tezlerini anlattı. Yani Soçi mutabakatına uyulması, o bölgede tansiyonun düşürülmesi, ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti ama Rusya bu öneriyi Güvenlik Konseyi'nde reddetti.
Evet. Peki İdlib ile ilgili gündem başlığı son derece sıcak. Bugün de gelişmeleri takip
ediyor olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nin açılışında belki yine bu konuyla ilgili mesajlar verebilir. Oldukça önemli. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birazdan TRT Haber'e bağlanacak. Onun da vereceği mesajlar önemli olacak. Çünkü Dışişleri Bakanı da geçen hafta Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmüştü. Rusya'nın ve Lavrov'un da dün Moskova'dan gelen de dikkat çekici açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin olası harekata hazır olduğunu, İdlib harekatının her an yapılabileceğini belirttikten sonra Moskova'dan olası bir harekatın en kötü senaryo olabileceği yönünde açıklamalar gelmişti. Tabii Ankara'nın da buna cevabı gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın bu açıklamasına karşı Rusya'nın kötü senaryo yollar içerisinde yer alacağını düşünmüyorum ifadesiyle Rusya'nın bu Ankara'ya gönderdiği mesaja da anında cevap vermiş oldu diyebiliriz.
Peki evet, İdlib ile ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Dün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gizli davası sonucuyla ilgili de açıklamalar yaptı. Bir de Osman Kavala'nın tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanmasıyla ilgili de haberler, gelişmeler var. Kısaca ona da değinelim. Süremiz azalıyor.
Evet, Gezi davasından çıkan 9 beraat kararı ve sonrasında da o davanın sanıklarından Osman Kavala o davadan beraat etti ama sonrasında 15 Temmuz'la ilgili yürütülen bir başka soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı ve dün akşam itibarıyla da yeniden tutuklandı o soruşturma kapsamında. Bu konu evet siyasetin de gündeminde, hem iktidardan hem de muhalefetten bu konuyla ilgili olarak dün açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajları dikkat çekiciydi. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan gezi eylemlerinin, gezi olaylarının bir çevreci hareket, bir çevre eylemi olarak görülemeyeceğini, bunun bir darbe girişimi olduğunu ve buna katılanların da o kadar masum olmadığını söyledi. Aslında bu ifadeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelikti. Kılıçdaroğlu bir gün önce partisinin grup toplantısında Gezi'yi aydınlanma hareketi olarak tanımlamış. Oradaki gençlerin de iyi niyetli gençler olduğunu ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tam aksi ifadelerle Gezi'nin aydınlık gençlerin katıldığı bir eylem diye vasıflandırılamayacağını belirtti. Bunlar aldatılmış gençler dedi. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz girişimleri gibi alçak bir saldırı değerlendirmesini yaptı. Aynı gün içerisinde Osman Kavala ile ilgili olarak Gezi davasından beraat, daha sonra ise gözaltı ve bir gün sonra ise tutuklama kararının çıkması muhalefetlerdi. muhalefetin de gündemindeydi. Muhalefetten buna yönelik eleştiriler de geldi. Bu yargının çelişkili kararlar verdiğini savundu muhalefet. Aynı zamanda bu beraat kararına yönelik iktidarın yargıya müdahale ettiği iddiasını da dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yöndeki eleştirilere de bir anlamda yanıt vermiş oldu. Beğendiğiniz kararları olumlu buluyorsunuz ama aksi yönde işinize gelmeyen bir kararıysa eleştiriyorsunuz dedi ve yargının tüm kararlarına saygı duyulması gerektiğini ifade etti. Hem bu gezi konusu hem de FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması bir süre daha siyaset gündemini aslında uzun bir süre daha siyaset gündemini meşgul edeceğe benziyor. Zaten FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması yaklaşık 3 haftadır grup kürsülerinde devam ediyor. Onun öncesi de var elbette ama iki lider de birbirine karşılıklı dava açtı. Evet. Tansiyonda karşılıklı eleştirilerin dozu da giderek yükseliyor ve bu bir süre daha devam edeceğe benziyor diyelim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Yaşanan gelişmeleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Apara Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Obucu stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş buldum, günaydın.
Evet, ekonomiyle ilgili gelişmelere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonucu alınan kararla başlayalım. Bir faiz toplantısı yapıldı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 50 baz puan indirerek 10,75 seviyesine çekti. Evet. Ne anlama geliyor?
Bu aslında uzun süredir Türkiye'nin ekonomi yönetiminin istediği seyrin devamını gösteriyor bize. Biz her zaman, yani ekonomi yönetimi her zaman faiz oranlarının çok yüksek olduğunu, bu faizlerle ülkede yatırım olmayacağını, yatırım olmayacağı zaman istihdamın olmayacağını, istihdam olmadığı zaman da büyümenin olmayacağını söylerdi. Yani geçtiğimiz yıl özellikle Ağustos 2018 Ağustos'ta yaşadığımız o kur saldırı ataklarının ardından 24'e kadar çıkmıştı faiz oranları. Ama yeni başkanla birlikte geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle bir indirim süreci başladı Merkez Bankası'nda. Yani böyle çok, çok yüksek 4.25'lerle başladık. 3.25 oldu. İşte 2.5 oldu, 2 oldu derken azalarak devam eden bir indirim süreci var. Tabii bunu vatandaş da iş dünyası da hissediyor. Çünkü direkt banka faizlerine yansıdı bu. Hem konut faizlerinin birlerin altına düştüğünü, işte iş adamlarının özellikle ticari kredilerinin ciddi oranda maliyetlerinin azaldığını gördük. Bu Merkez Bankası'nın son hamlesi de bunu destekler nitelikte. Tabii özellikle geçtiğimiz ay başında açıklanan Ocak ayı enflasyonunun beklentinin biraz üzerinde çıkmasının ardından bir kesim artık Merkez Bankası'nın durabileceği yönünde değerlendirmede bulunurken başka bir kesim de düşük de olsa bu indirimin devam edeceğini ifade etmişti ki o ikinci kesim haklı çıktı. Genel kanı bu yöndeydi aslında. Hı hı. Düşük de olsa bu indirimler sürecek şeklinde. Aslında piyasalarda bunu daha önceden fiyatlandırmış görünüyor. Çünkü dün Merkez Bankası'nın bu faiz indirimi kararının ardından çok ciddi bir oynama olmadı döviz konusunda. İşte iki kuruş bir çıktı indi. Yani şimdi bir denge sağladı tekrar orada. Yani o da bir beklenti oluşturmuş piyasalarda. Piyasalarda bunu bu şekilde fiyatlamış. Onu gördük. Bu şu anlama geliyor. vatandaş açısından anlatacak olursak, şimdi mesela bir özel bankanın konut kredisi faiz oranı 0.95. Bu bir önceki faiz indiriminde 0.75 bas puan faiz indirimi yapıldığında 1 civarındaydı. 95'e indi. Yani bu 50 bas puanın ardından şimdi önümüzdeki hafta muhtemelen bunun etkisini göreceğiz. Örneğin bir bahsettiğim özel bankanın konut kredisi faizi 90 ya da 91'e inebilir. 0.90 ya da 0.91. Orada bir etkisini göreceğiz. Yine tüketici kredilerine muhtemelen yansıyacaktır. Şöyle bir durum var, onun da altını çizmekte fayda var. Biz hep faiz kararında o faizin ne olduğundan yanı sıra o metinin içerisindeki mesajlara da bakıyoruz. Çünkü Merkez Bankası orada bundan sonra atacağı adımların da sinyalini veriyor bir anlamda. Geçtiğimiz ay 0.75 yaparken ölçülü faiz indirimi ifadesini kullanmıştı. Şimdi daha ölçülü dedi. Yani bu şu anlama geliyor, artık sonuna yaklaşıyor olabiliriz bu faiz indirimlerinin. Çünkü dünyadaki konjonktür de biraz bunu gerektiriyor olabilir. Çünkü Çin'deki koronavirüsünün etkilerinin ne olabileceği hala tartışılıyor dünya ticaretinde. Merkez Bankası dün bunu da dikkat çekmişti. Diğer taraftan hemen burnumuzun dibinde bir İdlib sorunu yaşıyoruz. Piyasalar bunu da çok risk olarak görüyor. Bu nedenle Merkez Bankası muhtemeldir ki önümüzdeki ay yine ölçülü bir indirim yapsa dahi, yani 0.25 belki 0.50, artık ondan sonra bir durup bekleyebilir. Bir görmeye çalışabilir piyasa gelişmeleri, ne oluyor ne bitiyor. Çünkü hani biraz da temkinli olmakta fayda var artık. Tabii Türkiye ekonomisinde iyiye giden bir süreç var ama dünya ekonomisi hala istenen süreç düzeyde ilerlemiyor, düzelmiyor. Bu nedenle Merkez Bankası bundan sonraki süreçte biraz izle ve gör politikası güdebilir, temkinli davranabilir. Şu durumda hani artık faizler de aslında çok da istenen seviyelere geldi diyebiliriz.
Peki o zaman bundan sonraki toplantılarda alınacak kararlar da önemli sanıyorum. Belki tabii, de biraz hız kesilecek deniliyor. Bir diğer haber ise borsadan 2-0 atılıyor. Milliyet Gazetesi ekonomi sayfasından okuyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinden 27 Nisan'da 2-0 atılacağını duyurdu Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla. Bir de borsanın halka arzı meselesi var. Bunun da yılın ikinci yarısında yapılmasının planlandığını söyledi. Yine Borsa İstanbul'un bu yıl içerisinde taşınacağı bilgisi de var. Yaptığı açıklamalar arasında. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
Şimdi biz niye sıfır atılıyor sorusu soruluyor. Onu da şöyle açıklayabiliriz aslında. Şimdi eskiden İMKB milyon seviyesine gelmişti neredeyse. O zaman da bir sıfır atılma durumu gerçekleşmişti. 90'larda yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 97 dediğim gibi. 120 bin seviyesini zorluyor. Şimdi kıyasladığımız zaman dünyada birkaç ülkede bu seviyelerde. Yani altılı rakamlarda. İşte Brezilya, Arjantin gibi ülkeler bu seviyede. Dünyanın geneline bakıldığında ise yani endeksler binlerle ifade ediliyor. İşte 1000 ile 5000 arasında o civarda bir ifade var. Bu hani yüksek rakam genelde bir enflasyonist yaklaşım oluşturuyor insanların kafasında. Bir pahalı algısı yaratıyor. Biraz bunu kırmak, yani orada yatırımcıyı çekmek adına bir hamle diyebiliriz. Orada hani çünkü Borsa İstanbul son dönemde ciddi bir değer artışı yaşıyor. 38-40 milyar dolar civarında bir piyasa değeri oluşmaya başladı. Yani bunu biraz daha artırmak adına, yatırımcıyı çekmek adına bu pahalı imajını değiştirmek istiyor. Bu nedenle de aslında böyle bir hamle yapılıyor.
Yani hisse senetleri pahalı deyip gelmiyor mu yatırımcı? Onu mu anlıyoruz?
Evet, onu doğru, şeyi gördüğü zaman. Çünkü dünyayla kıyaslandığında Türkiye'deki İstanbul, Borsa İstanbul rakamlarla değerlendirmeye çalışıldığında biraz pahalı imajı yaratıyor. O yani şöyle, rakam yüksek olunca genelde hep enflasyonist bir yaklaşım olur. Dünya üzerinde para işte kurlara bakıldığında nerenin ekonomisi kötüyse aslında oradaki para miktarlarının yani oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Banknot olarak. Evet. Bizim eskiden işte 6 sıfırlı paralarımız da olduğu gibi. O zaman biz de bir anlamda bir imaj düzeltmesi yapmıştık. 6 sıfır atarak. Ve bunun da ne kadar doğru olduğunu daha sonra gördük. Bu da benzer bir uygulama aslında. Borsa İstanbul'un daha cazip hale gelmesi adına bir görsel bir düzenleme aslında bu. Ve o imajı da kırmak adına atılmış bir hamle. Dediğiniz gibi 97'de zaten önce yapılmış. O yapılmasaydı şu anda biz milyonlarla ifade ediyor olabilirdik bu İMKB endeksini. O da çok hoş görünmeyebilirdi. Yani Nasdaq'la işte Londra borsasıyla, Tokyo borsasıyla kıyaslandığı zaman dünyanın işlem hacmi çok büyük olan borsalarla kıyaslandığında çok da cazip görünmeyecekti. Bu nedenle böyle bir şey yapıldı. Yapılacak. Mart'ta yanlış bilmiyorsam denemesi yapılacak. Evet. Nisan'da da artık tamamen hayata geçecek. Hı hı. Tabii hani taşınma konusu da zaten İstanbul'un bir finans merkezi olması konusunda çalışmalar yürütülüyor. Neredeyse Ankara'daki birçok birim oraya taşınıyor. İşte Merkez Bankası'nın yakın zamanda oraya taşınacağını biliyoruz. Bu yıl içerisinde bayağı bir birim oraya gidecek. Önümüzdeki yıldan itibaren de artık Merkez Bankası Başkanı da orada olacak. Yanlış bilmiyorsam bu yılın ortalarında Merkez Bankası Başkanı artık gidiyor İstanbul'a. Önümüzdeki yıldan itibaren de gelirse tek tük gelir. Artık Türkiye'nin finans merkezi İstanbul olacak. O yüzden Borsa İstanbul'un taşınması çok da tartışılacak bir konu değil.
Bir de halka arzı var borsanın. Onu nasıl değerlendireceksiniz? O arzın da yapılacağını söylüyor Hakan Atilla.
Tabii o da değeri arttırmak adına yapılmış bir. Zaten değeri yükseldikçe az önce bahsettiğimiz gibi 38-40 milyar dolarları bulan bir işlem hacmi söz konusu. Bu giderek de artıyor. Özellikle uluslararası yatırımcıların ilgisini geçtiğimiz yılın sonları itibariyle ve bu yılın başları itibariyle gördük. Borsa üst üste rekorlar kırdı. Borsa İstanbul'un da artan değeri halk içerisinde bir cazibe oluşturacaktır elbette. Tabii herkes de buradan hisse alıp ortak olmak isteyebilir. Nihayetinde değeri artan bir unsur olduğu için de herkes bundan faydalanmak isteyebilir.
Peki, evet, borsa ile ilgili gelişmeler böyle, faizle ilgili gelişmeler böyle. Bir de epeydir konuşulan ve tartışılan bir değerli konut vergisi var. Onunla ilgili bir düzenleme vardı. O düzenlemenin resmi gazetede yayınlanacağı bilgisi var. Nasıl değerlendirirsiniz?
Bugün itibariyle aslında yayınlandı, yürürlüğe de girdi o konu. Şöyle ki, geçtiğimiz yıl yapılmış bir düzenlemeydi bu. Değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlardan yılda bir defaya mahsus olmak üzere bir değerli konut vergisi alınması öngörülmüş bir torba yasayla getirilmişti. O zaman yürürlüğe girdi aslında düzenleme. Hatta bu yılbaşı itibariyle de bu vergiler tahakkuk ettirilip tahsilatı yapılacaktı. Ancak şöyle bazı hesaplanmayan sorunlar ortaya çıktı. Örneğin birine miras kalmış değeri yüksek bir konut ya da yıl itibariyle çok yüksek fiyata sahip olan ancak şu an içinde oturulamayacak durumda olan konutlar vardı. Ve bu kişiler bu ortaya çıkan vergi ödeyebilecek haldeydi. Yani örnek vermek gerekirse işte 10 milyon liranın üzerindekilere yılda bir defa mahsus olmak üzere %1 vergi alınması gerekiyordu. Yani 100 bin lira vergi ödemesi gerekiyor bu kişinin. Ama bu kişi kendisine miras kalmış bir konut olduğu için ve o kadar da gelir olmadığı için o vergi ödeyemeyecekti. Bu çok hesaplanmamış anladığımız kadarıyla. Bu gelen itirazlar üzerine yeni bir düzenleme yapıldı ve o düzenlemede mecliste imar kanunu vardı. Onun içerisine eklendi. Ve geçtiğimiz hafta mecliste kabul edildi. Dün de Cumhurbaşkanı imzasıyla bugün resmi gazetede yayımlandı.
Var mı ayrıntıları?
Şöyle, 5 milyon liraya kadar olan kısımlar vergiden bir kere muaf. Konutların. Yani konutun değeri 10 milyon lira da olsa sadece 5 milyonun üzerindeki kısım için vergi ödenecek. Bu bir. İkincisi tek konutu varsa kişinin vergiden muaf olacak. Yani tek konutu var 10 milyon lira bile olsa o konutun değeri tek olduğu için o vergi ödemeyecek. Üçüncüsü birden fazla konutu varsa yine bu değerli konut vergisi kapsamına giren sadece en düşük olanınkinin vergisini ödeyecek. Yani birinin değeri 5 milyon birininki 10 milyonsa 5 milyonun üzerindeki konutun vergisini ödeyecek. Daha önce 5 milyonla 7,5 milyon arasında olan konutlarda binde 3'tü vergi oranı. Bunu kademeli yaptılar. 5 milyon liraya olan kısım vergisi ödenmeyecek. Sadece 5 milyon ile 7,5 milyon arasındaki kısmın vergisi ödenecek. Yani bir miktar daha düştü. Yine 7,5 milyon 10 milyon arasındaki vergide de aynı şey var. Yani kademeli bir uygulama var ama vergi oranları bir miktar daha düşürüldü, daha makul seviyelere getirildi diyebiliriz.
Peki, evet, gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Apara Televizyonu Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9. İstanbul çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11. İzmir çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15. Erzurum parçalı ve çok bulutlu 3. Amsterdam yer yer sağanak yağışlı 11. Atina hafif sağanak yağışlı 16. Bağdat hafif sağanak yağışlı 20. Berlin çok bulutlu 8. Paris çok bulutlu 12, Roma az bulutlu 16, Saraybosna sağanak yağışlı 4, Kiev az bulutlu 7, Londra yağmurlu 11, Moskova çok bulutlu 4, Lefkoşa hafif sağanak yağışlı 17, Madrid açık 15, Mekke puslu 29, New York parçalı bulutlu 2 ve Viyana az bulutlu 9 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın. Erbil'den sevgiler, saygılar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Bildiğiniz gibi uzun bir zamandır bütün dünyanın gözü kulağı Irak'ta, çünkü Irak'ta tarihi görünmemiş bir protesto durumu söz konusu. Yaklaşık 5 aydır devam eden ve 5 aylık süre zarfında da maalesef şu ana kadar 17 güvenlik görevlisi dahil olmak üzere 545 kişi hayatını kaybetti ve protestoların başladığı 1 Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar da 24 bin kişi yaralandı. 2800 kişi tutuklandı, ancak 38 kişi halen tutukluluk hallerine devam ediliyor. Tutuklu bulunan 38 kişinin de ölümlü olaylarda yer aldıkları ifade ediliyor. Diğer taraftan protestoların ilk başladığı günden itibaren gerek ön saflarda protestocuları yönlendiren ya da aktivist olan ya da gazeteci olan bazı kişiler kaçırıldı. Bunların sayısı da 79'a ulaşmış durumda maalesef. Kaçırılanlar hakkında güvenlik güçleri tarafından henüz bir açıklama yapılmadığı, bilgi paylaşılmadığı, kimler tarafından kaçırıldığına yönelik herhangi bir bilgi yok. Diğer taraftan hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Berhem Sadi yeni hükümeti kurmakla ilgili Muhammed Tevfik Allavi'yi görevlendirdi ve Muhammed Tevfik Allavi de 2 Mart tarihine kadar yeni listesini meclise onaylatması gerekiyor, yani kabine listesini. Edindiğimiz bilgilere göre Muhammed Tevfik Allavi şu ana kadar kabine listesini tamamladı, ancak kabine listesinde bakanlardan oluşan listede herhangi bir siyasi partiye bağlı bir isim yok. Tamamıyla dışarıdan seçilmiş akademisyenler ya da profesörler, bu işi yürütebilecek kişilerden oluşan bir liste. En son akşam itibariyle Muhammed Tevfik Allavi resmi devlet televizyonunda bir açıklama yaptı ve pazartesi günü meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Listesinin onaylanması için daha önce bazı siyasi parti liderleriyle görüşmüştü. Birkaç siyasi partiden desteğini aldı, ancak diğer siyasi partilerden henüz desteğini alamadı. Pazartesi günü mecliste bu kabine listesi onaylanacak gibi görünüyor. Eğer onaylanmazsa protestolar biraz daha şiddetli bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. Tabii altmekte fayda var. Muhammed Tevfik Allavi'nin bu kabine listesi yeni seçim yapılıncaya kadar, yani bu hükümet 4 yıl boyunca görev yapmayacak, 5 yıl boyunca görev yapmayacak, sadece yeni seçimlere kadar görevine devam edecek. Görevi sadece bu. Tabii Muhammed Tevfik Allavi'de ilk etaptaki amacı Musul operasyonları ve DAEŞ operasyonları sonrasında yerinden edilen ve şu an kamplarda hayatına devam eden, hayatını idame ettiren kişilerin acilen evlerine dönmesi ve bunların geri dönebilmesi için bütün tedbirlerin alınmasına yönelik öncelikli çalışması bu yönde olacak. Diğer taraftan protestoculara yönelik şiddet eyleminde bulunan güvenlik güçlerine yönelik bir sorgulama sürecinin başlatılacağını acilen ifade etti. Şu ana kadar dediğimiz gibi birkaç siyasi partiden destek geldi. Büyük bir ihtimalle diğer siyasi partiler destek vermeyecektir, ama ancak sokaktaki protestoların biraz daha yükseleceği, tansiyonun sokaklarda yükselme ihtimaline karşın pazartesi günü açıkçası nasıl bir sonuç çıkacak bizler de çok merak ediyoruz. Gösteriler son birkaç gündür biraz daha sakinleşmiş durumda. Birçok ana caddeler şu an trafiğe açıldı. Şu an hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece ve Irak'ın tüm genelinde şu an sağanak yağış var. Sağanak yağış olmasına rağmen 5 aydır devam eden protestolar yine devam ediyor. Çünkü protestolar artık hayatın, yaşamın bir parçası haline gelmeye başladı. Dediğimiz gibi pazartesi günü gözler mecliste olacak. Meclisten çıkacak karara göz atacağız. 2 Mart'a kadar da yeni hükümeti kurulması için süresi var Muhammed Tevfik Allavi'nin. Eğer pazartesi günü bir sonuç alınamazsa bir sonraki olağanüstü oturumda tekrar oylamaya sunulacak. Bizler de gelişmeleri Bağdat'tan, özellikle Erbil'den takip etmeye çalışıyoruz.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ORSAM Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sizinle Suriye'yi ve özellikle İdlib'i konuşacağız bugün. Şimdi İdlib'de durum son derece gergin. Evet. Çok sert açıklamalar yapılıyor. Başlangıcına dönersek Şubat ayı başında Türk askerlerine yönelik rejim güçleri evet. tarafından iki ayrı saldırı gerçekleşti. 13 askerimiz şehit oldu. Ardından diplomatik görüşmeler başladı. Önce Ankara'da, sonra Moskova'da iki ayrı görüşme gerçekleşti. Türk ve Rus heyetleri arasında ama sonunda yapılan açıklamalarda bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı ortaya evet. çıktı. Şimdi bugün o görüşmelerin ayrıntıları var. Hem onu soracağım size. Ardından açıklamalar daha sertleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grupta yaptığı, grup toplantısına yaptığı açıklamalar son derece önemli. Önce bu diplomatik müzakerelere bir bakalım. Neler oldu, neler konuşuldu, neler önerildi Türkiye'ye? Evet.
Kısaca tabii İdlib neden bizim için hayati onu bahsedelim. Daha sonrasında Türkiye neden diretiyor ve bu işte haritalar üzerinde konuşuluyor. O haritalar neden Türkiye için kabul edilemez onu daha rahat anlayabiliriz. İdlib'de hep burada da konuştuk. 3,5 milyon civarında sivil barınıyor. Suriye'nin farklı bölgelerinden, çatışmalardan kaçan insanlar bu bölgede kümelendi. Bunun dışında yine Rusya ile imzalanan ateşkes anlaşmaları kapsamında binlerce silahlı savaşçı da bu bölgede yine kümelenmiş durumda. Buraya dönük rejimin amacı askeri operasyonlarla bütün İdlib sahasını ele geçirmek. Tabii askeri operasyonların neticesi ne oluyor? Bir kitlesel göç hareketi, iki buradaki silahlı unsurların da yine aynı şekilde yavaş yavaş Türkiye sınırlarına doğru süpürülmesi. Bunun nihayetinde olacak olan nedir? Eğer bütün İdlib ele geçirilecek olursa 3-3,5 milyon insanın Türkiye içerisine göç etmesi. Yine aynı şekilde bu silahlı gruplarındaki bu gruplar arasında azınlık teşkil etse de El-Kaide'ci, radikal bazı unsurlar da söz konusu. Bunlar Türkiye'nin güvenliği açısından da büyük risk yaratacak. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye İdlib'de bu operasyonların engellenmesi, İdlib sorununa siyasi yollarla çözüm bulunması konusunda ısrarcı. Rusya ile bu konuda inisiyatif geliştirildi. Ateşkesler imzalandı. Biliyorsunuz 12 tane Türk gözlem noktası kuruldu ama Rusya'nın desteği, teşvikiyle rejim parça parça da olsa burada ilerlemeye devam etti. Bizim için kritik dönüm noktası Maratel Numan'ın ele geçirilmesiydi artık. Yani burada M4 ve M5 otoyolları var. Bunlar Suriye'yi doğu batı, kuzey, güney birleştiren ticaret hatları, ülkenin can damarları. Buraları ele geçirmek için adım adım ilerliyor. Ama Türkiye'de artık M4'ün ve M5'in sınır olabileceği şekilde bir kalıcı ateşkes sağlanması ve aynen Fırat Kalkanı Afrin'de olduğu gibi bir güvenli bölge kurulmasını istiyor. Çünkü hem insani krizle bu Suriye toprakları içerisinde baş etme imkanı elde edecek Türkiye. Hem de tabii siyasi çözüm masasında Suriye halkının çoğunluğunu oluşturan muhaliflerin teşkil ettiği kesimin beklentilerine uygun bir siyasi çözüm için masada elinde bir alan tutmak istiyor, koz bulundurmak istiyor. Şimdi bunlardan müteşekkil bir karşılıklı uzlaşmaz bir durum söz konusu. Maratel Numan sonrasında Türkiye ilk kez artık ben askeri karşılık vereceğim dedi. Yani artık diplomatik çabalar sonuç vermiyor ve o tarihten bu yana Türkiye'nin bölgeye çok ciddi boyutta bir askeri intikali söz konusu oldu. Yani verilen rakamlar işte 7-8 binlerden bahsediliyor. 1500'lük araç konvoyları bölgeye gitti. Tanklar, zırhlı araçlar. Bu tabii ciddi bir hazırlık. Türkiye bu şekilde hem Rusya'ya hem de rejime artık ilerlerse bunun askeri karşılığı olur mesajını verdi. Ama karşı taraf Türkiye'nin bu eli yükseltmesine eli daha da yükselterek karşılık verdi. Sizin dediğiniz gibi hem Türk askerlerine dönük saldırılar oldu hem de bırakın operasyonları durdurmayı hızlanarak devam ettiriyorlar. Son birkaç haftadır yine Rus hava desteği altında rejim M5 otoyolunun tamamını ele geçirdi ve hatta onun da ötesinde bazı Batı Alep'te önemli kazanımlar elde etti. Tabii artık Türkiye açısından bu iş bir son raddeye varmış durumda. Bu süreç içerisinde sizin dediğiniz gibi görüşmeler devam etti. Türkiye halen bu işe anlaşma yoluyla çözüm bulma konusunda ısrarcı. Çünkü birazdan konuşacağız. Diğer senaryo gerçekten bir felaket senaryosu ama herkes açısından. Türkiye de burada zarar görecektir ama tabii diğer taraf da büyük zarar görecektir. O nedenle önce Ankara'da Türk ve Rus heyetleri iki toplantı gerçekleştirdiler. Hiçbir sonuç alınamadı. Ardından bu hafta başında Moskova'da yine iki toplantı gerçekleştirdi Türk-Rus heyetleriyle. Tabii bu toplantılarda artık çok detaylar konuşuluyor. Yani İdlib'de yeni ateşkes hattı neresi olsun? Hangi yerleşim kimin tarafında kalsın? Gözlem noktaları nerelere taşınacaksa taşınsın gibi böyle çok detay teknik müzakereler yürütüldü. Sosyal medyaya da yansıyan bazı haritalar var. Rusya'nın Türkiye'ye teklif ettiği söylenen. Yani kabul edilmesi mümkün olmayan, Türkiye'ye açıkçası İdlib'den tamamen çıkın anlamına gelebilecek. Türkiye'ye sınırda böyle 10-15 kilometrelik bir mültecileri barındırmak için bir şerit verdiği bir harita. Ki Sayın İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de bir açıklamasında yapılan haritaları reddettik dedi, öne verilen önerileri. Türkiye bunu kabul etmiyor tabii ki. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle rejim güçlerinin Soçi sınırlarına geri dönmesini, yani son aylarda hatta bir senedir elde ettiği yerleri de, Soçi anlaşmasına aykırı olarak elde ettiği yerleri de bırakarak gözlem noktalarımızın, 12 gözlem noktasının arkasına çekilmesi konusunda talepte bulunuyor. Tabii o taraf açısı, karşı taraf açısından bakıldığında da bunlar bir kabul edilemez bir talep. Bu da tabii tarafları sahada artık giderek bir güç diplomasisine yönlendirdi. Dediğim gibi taraflar askeri güç gösterisi, birbirlerini test ettikleri, kararlılıklarını anlamaya çalıştıkları, zaman zaman birbirlerini hedef aldıkları bir güç diplomasisi, güç kullanma diplomasisini şu anda sahada uyguluyorlar. Henüz bir toptan savaşa girilmedi ama o yöne doğru gidiliyor. Çünkü dediğim gibi talepler arasında uçurum var. Yani Türkiye'nin istedikleri, rejimin istedikleri, Rusya'nın beklentileri, bunların ortak bir noktada buluşması artık imkansızlaşmış gibi gözüküyor. Burada tarafların bir sanki birbirlerine güç gösterisinde bulunup oluşacak yeni denge üzerinden müzakereleri devam ettirmesi söz konusu olabilecek gibi.
Şimdi bir üçüncü tur görüşmelerin olacağı söyleniyor Türk ve Rus heyetleri arasında. Eğer bu görüşmelerden sonuç çıkmazsa Putin-Erdoğan görüşmesi gerçekleşebilir deniliyor. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında diyor ki İdlib konusunda kendi harekat planlarımızı uygulamak üzere her türlü hazırlığımızı yaptık. Her operasyonda da olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı bir an meselesidir dedi. Eğer kötü senaryoyu konuşursak neler olur? Bu görüşmelerden evet. Bir şey çıkmazsa şimdi ve evet. Harekat gerçekleşirse.
Ama sizin bahsettiğiniz haber halen diplomasi seçeneğinin açık tutulduğu anlamına geliyor. Bir ihtimal var. Bu da en azından Rusya, yani burada biraz tabii Rusya tarafının taviz vermesi gerekiyor. Yani verilen plan üzerinde çalışılabilir bir plan değil. Bakalım nasıl bir teklifle gelinecek. Bir önceki tekliften daha iyi olacağı kesin. Bu da tabii biraz Türkiye'nin giderek operasyon konusundaki kararlılığını ortaya koymasıyla ilgili. Hatta dün gece yavaş yavaş artık roket atışlarının başladığı, operasyon hazırlıklarının artık son aşamaya geldiğine ilişkin haberler var. Bu tabii son bir çabayla tarafların buna çözüm bulmasını beraberinde getirebilir. Bundan önceki krizlerde dediğiniz gibi Putin-Erdoğan görüşmeleri hep o sahada yaşanan kilitleri açmada çok kritik rol oynamıştı. Şu anda ufukta öyle bir görüşme de gözükmüyor. Eğer dediğiniz gibi bütün bu diplomatik çabalardan sonuç alınamaz ve operasyona doğru gidilecek olursa bu tabii şimdilik en kötü senaryo. Kimin için kötü senaryo? Herkes adına kötü senaryo. Burada herkes kaybedecek. Şimdi askeri açıdan baktığımızda neler yaşanabilir? Kara gücü açısından bakıldığında Türkiye'nin burada üstünlüğü söz konusu. Yani rejim ordusunun veya İran destekli Şii milislerin olduğunu biliyoruz Türkiye'nin karşısında kara gücü olarak. Bunlar tabii hem Suriye ordusu artık 8-9 yılı aşkın süren iç savaşın neticesinde çökmüş durumda. Daha çok milis yapılar, böyle birbirinden kopuk yapıların oluşturduğu düzenli bir ordu yapılanması değil. Bazıları işte İran destekli milisler, işte Afgan, Pakistanlı, işte Lübnanlı, Hizbullah güçlerinin olduğu milis yapılar. Motivasyon gücü yüksek ama düzenli ordu yapılanması değil. Ve şimdiye kadar bu güçler hiçbir düzenli orduyla karşılaşmadı. İlk kez bir düzenli orduyla karşı karşıya gelecekler Türk Silahlı Kuvvetleri ile. Ateş gücü olarak baktığımızda da tabii Türkiye'nin burada askeri üstünlüğü söz konusu. Bölgeye tanklar gitti. İşte fırtına obüsleri gitti. Türkiye kendi sınırları içerisinden de gerekirse işte hava gücünü kullanarak operasyona ateş desteği verebilir. Dolayısıyla sahada denge Türkiye'den yana. Ama burada tabii Türkiye'nin elini zayıflatan faktör Rusya'nın burada nasıl pozisyon alacağı. Rusya askeri anlamda dünyanın Amerika'dan sonra en büyük ikinci gücü diyebiliriz hatta. Savunma sanayisi çok güçlü. Bölgede de işte askeri üsleri var ve hava sahasını, o bölgenin hava sahasını, hatta Suriye'nin tamamının hava sahasını Ruslar kontrol ediyor. Oraya S-400'lerini yerleştirdiler. Radar sistemleri var. Dolayısıyla Ruslarla koordine etmeden Suriye hava sahasına girmek bir risk, ciddi bir risk düşürebilme kapasiteleri var. Bugüne kadar da Türkiye hem Fırat Kalkanı'nda hem de Afrin harekatlarında hep Ruslarla koordineli bu işi götürmüştü, yani hava gücünü kullanırken. Şimdi tabii Rusya burada nasıl pozisyon alacak? Eğer Rusya savaşa Türkiye karşısında yer almaz, tarafsız olarak burada yer alırsa Türkiye'nin ben sahada askeri olarak avantajı olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Ama Rusya'nın burada Türkiye'yi karşısına almak pahasına hava sahasını bırakın Türkiye'yi açmayı, kendi hava kuvvetlerine ve rejim hava kuvvetlerine Türkiye'ye karşı kullanması için öne sürerse bu tabii giderek çatışmanın derinleşmesi anlamına gelir. Bizim için askeri kayıplar anlamında tabii büyük riskler var. Hava gücü çok kritik çünkü. Hem ateş gücü, yani kara gücünüz ne kadar fazla da olsa ilerleyebilmesi için hava desteğine ihtiyaç duyarsınız. Bir ikincisi tabii istihbarat. Kara güçleri önlerini görmesi lazım. Yani dronlarla, insan savar araçlarıyla önlerini görmesi lazım. Önünü göremeyecek bizim kara güçlerimiz. Bir diğer dezavantajımız tabii biliyorsunuz kuşatma altına alınmış olan gözlem noktalarımız rejim tarafından. İş çok gerginlik ki o noktaya, o senaryoyu konuşuyoruz. O noktaya giderse oradaki askeri unsurlarımız da tabii hedef olabilir. Bunlar bizim biraz elimizi zayıflatıyor. Ama bütün bunlar muhtemelen dikkate alınmıştır. Yani o gözlem noktalarına saldırı olmayacağı garantisi alındı. Yani daha önce Rusya ile imzalanan mutabakatlar çerçevesinde onların güvenliği Rusların yükümlülüğü, sorumluluğu altında. Onun dışında Rusların da artık Pandora'nın kutusunu açacak şekilde doğrudan Türkiye'yi sahada, havadan hedef alacağı düşünülmüyor. Böyle bir beklenti üzerine hareket ediliyor. Bu tür hesaplar üzerinden böyle bir denge var. Ama tabii eğer bu dediğim gibi Pandora'nın kutusu açılacak olursa Türkiye'nin de elinde çok ciddi kozlar var. Yani sonuçta burası Türkiye'nin sınırlarında olan bir bölge. Rusya büyük güç ama uzakta. Buradaki askeri konuşlanması sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri ile kıyaslandığında çok daha düşük seviyede. Rusya'nın burada üsleri var. Bunlar hedef alınabilir. Eğer iş o noktaya giderse Tel Rifat'ta, Fırat'ın doğusunda yeni cepheler açılabilir. Elbap üzerinden yeni cepheler açılabilir. Yani bütün bunlar tabii işte bir şey sarmalı, şiddet sarmalı giderek büyüyen bir kar topu misali. Taraflar birbirini sahada hedef almak isteyecektir. Ama süreç içerisinde de, yani sürecin gerginliğin tırmandığı noktada da ben diplomatik kanalların halen açık olacağını, yani tarafların o birbirine zarar verme kapasitesini gördüğü noktada yeniden masaya oturup yeni durum üzerinden bir durum değerlendirmesi yapacaklarını ve anlaşmaya ulaşabileceklerini düşünüyorum. Burada ortak nokta ne Türkiye'nin istediği gibi Soçi sınırlarına geri dönülmesi, bu da belki Rusya açısından kabul edilemez, ne de Rusya'nın Türkiye'ye önerdiği gibi sınırda küçük bir şerit. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Belki daha ortak noktada İdlib'de daha adil bir diyelim saha paylaşımına dayalı ve Türkiye'ye bırakılacak alanın gerçek anlamda güvenli bölge olduğu. Yani öyle kısa vadeli geçici ateşkesler değil, hava sahasının Türk kontrolüne bırakıldığı, aynen Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi gerçek anlamda kalıcı bir güvenli bölge tesis edilirse halen bir anlaşma ihtimali söz konusu.
Şimdi Türkiye-Rusya hattında işler bu noktada.
Bir de Türkiye-Washington hattı var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile her an her türlü dayanışmanın olabileceğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'tan da İdlib konusunda Türkiye'ye destek açıklamaları var. Nasıl değerlendireceksiniz bu başlığı?
Şimdi evet, Trump'ın destek mesajları var. Trump-Erdoğan telefon görüşmesi de oldu. İdlib konusunda neler yapabiliriz, değerlendiriyoruz dendi. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi biliyorsunuz geçen hafta Ankara'daydı. Ankara'da görüşmeler yaptı Türk yetkililerle. Ve oradan da yine destek açıklamaları geldi. Ve hatta biliyorsunuz James Jeffrey o Türkçesiyle işte sahada şehidimiz var gibi Türk kamuoyunun gönlünü kazanmaya dönük böyle açıklamalar da yaptı. Şimdi bunlar tabii siyasi destek. Tabii Batı'nın burada bir destek verdiğini görüyoruz. Çünkü İdlib'den böyle bir operasyonun, rejim operasyonun sonuçları Batı'yı da vuracak. Onlar da Türkiye'nin burada direnç göstermesini bekliyorlar. İşte Almanya, İngiltere, Amerika bir Türkiye'nin Rusya'nın operasyonunun engellenmesi için BM Güvenlik Konseyi'nde bir inisiyatif başlatıyorlar. Destek açıklamaları geliyor ama somut olarak ne yapabilirler, bu önemli. Yani Türkiye'nin tabii bu siyasi destek mesajlarına bakıp da sahada Rusya'yı karşısına almasını beklemek doğru değil. Muhtemelen Türkiye buradan buna dayanaktır. Kendi gücüne dayanarak burada bir hamlede bulunuyor. Ama tabii Amerika'nın ve Batı'nın burada vereceği destek ve bu desteğin boyutunun giderek artması ve somut bir hale gelmesi Türkiye'nin Rusya karşısında elini güçlendirecektir. Yani Türkiye Rusya'ya şunu göstermek istiyor. Ben kararlıyım, askeri kapasitem de var ama bak iş bu noktaya giderse bedel ödemeye de hazırım. Ama diğer taraftan bak iş uluslararasılaşabilir. Yani şu anda biz bu meseleyi üçümüz götürüyoruz. İkimiz götürüyoruz İran'la birlikte üçümüz. Ama bir bakmışsınız işin içine Batı, NATO, Amerika dahil olmuş. Bu da Rusya'nın Suriye genelindeki çıkarları için çok büyük zarar teşkil eder. Dolayısıyla Türkiye'de Amerika'nın bu desteğini pazarlık masasında elini güçlendirmek için bir koz olarak kullanır. Ki Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da bu hissediliyor. Amerika ile her türlü işbirliği olabilir gibi. Yani Rusya'ya da bir mesaj verdiğini görüyorsunuz. Amerika gerçekten destek verir mi? Şimdiye kadar anlayabildiğimiz kadarıyla askeri dengeyi Türkiye lehine değiştirecek bazı destek sözleri veriliyor. Burada neler? Amerika'nın teknoloji desteği olabilir. Yani istihbarat desteği. Yani o biraz önce bahsettiğimiz insansız hava araçları uçuramayacağız ama Amerika'nın daha büyük istihbarat elde etme kapasiteleri, imkanları var. Bunları Türkiye için kullanabilir, kullandırtabilir. İki, tabii sinyal karıştırıcılar, yani elektronik harp sistemleri. Yani bunları eğer Türkiye sınırına yerleştirilirse, bunlar Amerika tarafından temin edilirse biz belki uçamayız İdlib sahasında ama bu sefer Ruslar da uçamaz. Suriye rejimi de o hava sahasını kullanamaz. Dolayısıyla iş karaya kalır. Orada da dediğim gibi üstünlük Türkiye tarafında. Bu tür destekler var. Menpetler son 1-2 hafta içerisinde iki tane rejim helikopteri menpetlerle düşürüldü. Tabii bunlarla helikopter düşürebiliyorsunuz, uçakları düşüremiyorsunuz ama yine de caydırıcı olabilir. Bu tür destekler var. Amerika'nın buradaki beklentisi, yani eğer Türkiye İdlib'de Rusya ile kafa kafaya gelirse son yıllarda derinleşen işbirliği, Türk-Rus işbirliği İdlib üzerinden çöker. Ve bu çöküş Türkiye'yi yeniden NATO ittifakına, Batı ittifakına doğru yakınlaştırır, yaklaştırır. O yüzden de Türkiye'yi daha kendine güvende hissedecek destek sözleri veriyor. İşte bazı yine askeri dengede dengeyi sağlayacak bazı somut destekler sunuyor. Eğer bu olursa Amerika'nın beklentisi sadece İdlib'de taraflar çatışmaz, S-400 dahil olmak üzere genel anlamda Türk-Rus ilişkilerinin çökeceği bir süreç tetiklenir. Bu beklenti içerisinde. O yüzden tabii yanımızda yer alacaktır. Desteğin boyutu artabilir. Bu ama Türk-Rus çatışması nereye doğru gidecek? Yani halen Türkiye-Rusya'nın anlaşma ihtimalinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Amerika da onu dikkate alacaktır. Yani bunlar anlaşabilir. O yüzden hemen değil. Ama şu olsa Amerika için en iyi senaryo. Çatışma olsun, giderek derinleşsin ve Rusya hatta Türkiye'yi biraz burada zor bir konuma soksun ve Türkiye daha dış desteğe, NATO'nun, Batı'nın desteğine açık hale gelsin. bu noktada gelsin benden yardım istesin. İşte o noktada bizim için de şöyle bir risk var. İdlib'deki zor durumdan çıkış için belki Amerika'nın desteğini isteyebiliriz ama Amerika'da o noktada bizden başka alanlarda tavizler isteyebilir. Tabii en önemlisi YPG, Suriye'nin doğusu. O noktada tabii Türkiye'nin kırmızı çizgileri olduğunu biliyoruz ama yani genel anlamda bu tür bir sıkışmışlık içine gidilebilir. Eğer sahada böyle bir zor bir durumla karşı karşıya kalır isek. Yani Amerika'nın buradaki desteği karşılıksız olmayacaktır. Onu da unutmamak gerekiyor.
Peki işte aynı Amerika Birleşik Devletleri gibi İngiltere ve Almanya'dan da bir çağrı var. Suriye rejimine İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılara son vermesi yönünde. Avrupa'nın desteğini nasıl yorumlarsınız?
Yani tabii onlar da Türkiye'nin Rusya ile geliştirdiği ilişkilerden rahatsızlar. Yani Türkiye'nin yeniden Batı kampına dönmesini bir fırsat olarak görüyorlar bu gerginliği. Ama BM Güvenlik Konseyi'ni biliyoruz, daimi üyeleri biri de Rusya zaten. Dolayısıyla oradan öyle bir karar çıkması zaten söz konusu değil. Dolayısıyla onlar da Türkiye'yi teşvik edecektir. Türkiye esasında orada direnirken dediğim gibi yani bu ülkeler adına direniyor. Yani o ülkeler esasında İdlib konusunda daha fazla sesini yükseltmeli, hatta somut destek vermeliler. Çünkü İdlib'den kaynaklanacak bir göç dalgası başta Almanya'yı vuracak. Dolayısıyla bu söylemin ötesine geçmesi gerekiyor.
Peki, bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.